Ayrım 47, sayfa 355. İkinci cinayet. Ortamı ateşleyen ikinci cinayet, Theo van Gogh cinayetiydi. 2 Kasım 2004'te Fas asıllı bir Hollandalı tarafından öldürülen Van Gogh, aykırı söylemleriyle ünlü bir film yönetmeni ve köşe yazarıydı. Cinayetin sorumluluğu cinayeti işleyen Muhammed Bouyeri ile birlikte tüm Müslümanlara yüklendi. Hollanda'da sivri sözleri ve marjinal davranışlarıyla tanınan Müslümanlara olduğu kadar Hristiyanlara sözlü saldırılarda bulunan ünlü yönetmen Theo van Gogh birçok kez Tanrı'ya hakaret yasası kapsamında para cezasına çarptırılmıştı. Kışkırtıcı bir yapısı vardı. Hollanda'da her gün 1,5 milyon adet dağıtılan Metro isimli gazetede Tanrı'ya, Peygamber'e, Hollanda Müslüman Birliği liderine hakaret dolu yazılar yazıyordu. Son filmi İtaat, İslam dinine uzattığı din nedeniyle intihara sebep olmuştu. Öldüğünde ilk cinayetin kurbanı ırkçı lider Tim Fortune hakkında bir belgesel çalışması içindeydi. Dine baskı. Sadık Yemni'ye Van Gogh cinayetinden sonra siyasi arenadaki değişimi soruyorum. Öldürüldüğü gün burada Amsterdam'da Dam Meydanı'nda bir anma töreni yapıldı. Bu anma töreni çok hızlı bir şekilde ve oldukça yüksek bir katılımla örgütlendi. O sıralar Göçmenler Bakanı olan Rita Ferdon, bizler ve onlar söylemiyle ortaya çıktı. Bir bakan bizler ve düşmanlar diyerek halkı ikiye ayırıyordu. Artık düşmanın adı belliydi. Cinayetin ardından insanın tüylerini ürperten düşmanlığı kışkırtıcı açıklamalar ardı ardına geldi. Göçmenlik ve Uyum Bakanı Britta Verdonk ekranlarda şöyle bağırıyordu. Yetti artık, buraya kadar. Daha fazlasına izin vermeyeceğiz. Ülkenin tanınmış yazarlarından Helen Van Rooyen'in nefret dolu sözleri dikkat çekiciydi. Uyanın diyordu. Biz Hollandalılar her şeye fazla hoşgörü gösterdik. Artık hoşgörü falan yok. İstemeyen defolup gider. Yabancılara savaş açılmıştı. Balkanen'de koalisyonunun Liberal Partili Başbakanı Verdonk, yaptığı açıklamalar ve icraatlarıyla Verdonkizm adı verilen bir süreci başlatmıştı. Rita Verdonk'un Müslümanlara tavrı o boyuttaydı ki kendi partisinden bir Müslüman milletvekilini Sudan gerekçelerle Hollanda vatandaşlığından çıkarmak için uğraşacak ve bunu başaracaktı. Hollanda'da yabancı düşmanlığı her yeri karartmaktaydı. Siyasilerin beyanatları halkı gayyana getiriyordu. Eski Hollanda Dışişleri Bakanı Bernard Pot, hoşgörüsüzlük Müslümanların geninde var diyecek ve ortam yine gerilecekti. İslam'la sorunum var. Sonra yabancılara karşı saldırgan politikasıyla ünlü Wilders'in açıklamaları gelecekti. Wilders, Hollanda'daki bütün camiler kapatılmalı. Bu ülkeye daha fazla Müslüman sokulmamalı. İslam'ın kötü uzantılarını kesmeliyiz. İçeridekileri bir an önce ülke dışına atmalı, yeni gelenleri de içeri almamalıyız diyordu. Wilders'e beyanatlarının son derece sert, çeşitli suçlamalarla da karşılaşıyorsunuz. İslam'a karşı çok sert tepkileriniz var. Neden İslam'a saldırıyorsunuz diye sormuştum. Kısa ve net cevapladı. Benim İslam'la sorunum var dedi. Sonra İslam'a hakaret etmeyi sürdürdü. Sanırım bizi çileden çıkarmak istiyordu. Onu tevessüm ederek dinliyordum. Sanırım bu onu daha da saldırganlaştırıyordu. Bence İslam vahşi bir din. Kur'an vahşi bir kitap ve Muhammed vahşi bir insandı. Tebessümüm yüzüme mıh gibi asıldı. Bu konuşmanız vahşi bir konuşma. Ayrıca Irak ortada. Orada katliam yapan kim? Hiç düşündünüz mü? Pervasızca devam ediyor. Konuşurken gözleri bir robotunki gibi parlıyordu. Bence Irak'ta Amerikalılar vahşet uygulamıyor. Bu konuda farklı fikirlerde olabiliriz. Ayrıca yanlı olduğumu düşünmeyin. İnsanlar ve din arasında bir ayrım yapıyorum. Müslümanlarla bir sorunum yok. Müslümanlardan nefret etmiyorum ama İslam'ın bir sürü bölümünde sorunum var. Özellikle Kur'an'ın Mekke değil de Medine'de yazılan bölümü, Muhammed'in daha yüksek mevkiye geldiği zamanki bölümler daha vahşice yazılmış. Diğer dinden olan insanlara karşı daha sert ve hoşgörüsüz. Mr. Wilders diyorum, Haçlı seferlerini ya da Protestan Katolik kıyımını hiç okudunuz mu? İncil'i okumamış gibi konuşuyorsunuz. Sıkılarak hızlı hızlı konuşuyor. Tabii ki bir sürü şey oldu ama biz bundan ders aldık ve bunun sonunda biz kilise ve devlet ayrılığını kabul ettik. Yahudi Hristiyan kültür üst kültürdür. Tüm bunlar ışığında Avrupa Birliği bir Hristiyan kulübü mü diye soruyorum. Bakın Avrupa Birliği politik değil ama daha çok ekonomik bir birlik. AB Hristiyan ve Yahudi kültürüne, tarihine ve değerlerine bağlı bir ailedir. Ve bu kültür bence İslam kültüründen daha iyi bir kültürdür. Bazı insanlar kültürlerinin eşit olduğunu savunuyor ama bence bizim kültürümüz üst bir kültürdür. Yüzünde benim bisikletim daha güzel diyen bir çocuk ederse. Ama Hollanda üst kültür normlarını pek yansıtmıyordu. Wilders ve benzer düşünenlerinin sorunu ülkenin sorunlarına sorun katmıştı. Hollanda adeta bir cadı kadınıydı. Theo van Gogh'un cinayetine 3 gün sonra bir cami kundaklanacak, 4 gün sonra Türklerin gittiği ve sadece Hollanda'nın değil Avrupa'nın en büyük camilerinden biri olan Rotterdam'daki Mevlana Camii'nin yakma teşebbüsü gerçekleşecek, Eindhoven kentindeki Müslüman okuluna bombalı saldırı düzenlenecekti. Camilere ve okullara saldırılar devam edecekti. Hollanda ve Başbakanının olay yerlerine gidip acıları paylaştığını söylemesi ortamı yumuşatmayacaktı. Camilere saldırıların cevabı gelecek, bir dizi kilise kundaklanacaktı. Hollanda'da bir hafta içinde korkunç bir tablo ortaya çıktı. Hollanda bir laboratuvar olarak kullanılmıştı. Medeniyetler çatışmış, sonuçta 9 cami, 2 Müslüman okulu ve 5 kilise yakılmıştı. Irkçı göçmen yasaları. Onlarca yıldır bir arada yaşayan insanlar birbirine düşman gözüyle bakmaya başlamıştı. Olaylar Avrupa Birliği'ne taşındı. Hollanda olanlardan dolayı neredeyse ödül alacaktı. Suçlananlar sadece göçmenler ve yabancılardı. Hollandalılar AB'ye göre sütten çıkmış ak kaşıktılar. Yeni göçmen yasalarını uygulamaya koydular. Bu yasalar ırkçı tonlar taşıyordu. Geert Wilders'le o gün Tivoli Parkı'nda buluşmuştuk. 30'lu yaşlarda deneyimsiz bir politikacıydı. Sanırım o yüzden heyecanını yenemiyor, vahim hatalar yapıyordu. Medeniyetler çatışmasına inanıyor olmalısınız dedim. Bir bakıma öyle denebilir diye cevapladı. Evet, kültürler çok farklı ve bu çatışmayı beraberinde getirebilir. Böyle bir çatışmanın sonucu ne olur? Umarım çatışma olmaz. Ben işte bu nedenle AB'nin genişlemesini istemiyorum. Türkiye'nin üyeliğine bu nedenle karşıyım. Bu nedenle İslam ülkelerinden gelen göçmenlerin bir an önce durdurulması gerektiğini söylüyorum. Onlara kötü demiyorum ama ülkemizin kültürünü ve kimliğini değiştirdiklerini ve bunun çatışmayı kaçınılmazlaştırdığını söylüyorum. Medeniyetler çatışması. Hollanda'da seçmenin ilgisine mahzar olan Özgürlük Partisi Milletvekili Wilders, medeniyetler çatışmasının kaçınılmaz olduğunu vurguluyordu. Ve Hollanda çatışma için elinden geleni ardına koymuyordu. Hollanda'nın tarihine kara bir leke olarak bulaşan Srebrenica'da Bosnalılar katledilirken seyreden Dutchbat askeri birliğine bir liyakat nişanı uygun görülmüştü. Yarbay Karaman, Sırp General Mladic ile kadeh tokuşturmuş, binlerce Müslümanın katline seyirci kalan Hollanda Birliği'nin ödüllendirilmesi dünyada tepki doğurmuştu. İşte medeniyetler çatışmasını dünyaya servis eden Huntington bundan bahsediyor olmalıydı. Makale ve kitabında 21. yüzyılın savaşlarının medeniyetler arasında bir savaş olacağını ileri sürmüştü. Savaşın taraflarını hilal ve harç simgeleriyle tanımlıyordu. Oyunun kuralları tanımlanıyordu. Huntington'a göre savaş Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında olacak, farklı uygarlık düzeyleri arasında bir çatışma yaşanacaktı. Saraybosna'da, Kosova'da, Çeçenistan'da yaşananlar medeniyet çatışmasının somut göstergeleriydi. Ancak tüm dünya savaşları, tüm emperyalist savaşlar bugüne kadar hep enerji paylaşımı esasına göre yapılmıştı. Acaba medeniyetler çatışması enerji savaşlarının bir diğer adı mıydı? İlk sömürgeci. Hollanda bu enerji savaşında ilk adımı atanlardandı. 17. yüzyılda Hollanda, Güney Afrika'dan Hindistan'a kadar uzanan bir coğrafyaya yayılmıştı. Afrika'dan küle ticaretini ilk başlatan Hollandalılardı. Milyonlarca Afrikalıyı Amerika'ya köle olarak götürenler onlardı. Güney Afrika'yı talan edenler de onlardı. 1662'de Cape Town'u kurmuşlardı. Güney Afrika toprakları Hollandalıların kölesi olarak ölen birçok Afrikalıya vatandı. Ya bugün? Hollanda'nın dev petrol şirketi Shell, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Nijerya'da da aktif. 1990'lı yılların başında Nijer deltasında yaşayan Ogoni halkı Shell şirketine karşı direnişe başladı. Onlar da zorla göç ettirilen mağdurlardı, Müslümandılar. Tehcir edildikleri yer Hristiyanlaştırılmış halkın topraklarıydı. Nijerya'da iç savaş işte böyle başladı. Açık boru hatları, petrol sızıntıları ve yangınlar sonucu oluşan kirlilik halkın su, tarımsal ürün, balıkçılık gibi yaşamsal ihtiyaçlarını yok edecek, Hollanda parayı alacak, halk yavaş yavaş ölecekti. Nijerya'daki iç savaşın arkasında yine petrol vardı. Ekonomik kriz ve marihuana. Bugün Hollanda'nın uyguladığı küresel politika sadece uzak ülkelerin değil, kendi halkının da tepkisini çekiyor. Yüz ölçümüne göre Avrupa'nın en kalabalık ülkesi olan Hollanda, 1998'den sonra diğer Avrupa ülkeleri gibi ekonomik krizle de sarsılmıştı. Vergiler aniden artmış, işçi ücretleri düşmüştü. Hükümetten şikayet eden halk sesini kraliçeye duyurmaya çalıştı. Değişen bir şey olmadı. Halk gün geçtikçe yoksullaştı, işsizlik arttı. Sokaklar mutsuz insanlarla doluydu. Hollandalı gençler arasında serbest olan uyuşturucu kullanımı hiç olmadığı kadar yayıldı. Arosok kadın sığınma evi yöneticisi Fransin, uyuşturulan halkın hiç değilse suç işlemekten uzaklaştığını söyleyebiliyordu. Cevabı uyuşturucuların serbest satışı konusunda şikayetçi olmasını beklediğim için şaşırtmıştı beni. Kokain ve eroin evet yasaklanmalı. Zaten Hollanda'da bunları elde etmek kolay değil. Ama marihuana satışı devam etmeli. Yanlış anlamış olmalıyım diye düşünüp bir daha sordum. Marihuana serbest satılmalı mı diyorsunuz? Evet, hiç değilse kullananlar sakinleşiyor. Sonra gülerek ekledi. Yani marihuana içip uyuşmak içmeyip kavga etmekten daha iyi. Böyle demişti. O mutsuz Hollandalılardan biriydi ve çözümsüzlük bu sözleri söyletmişti.